Ayrım 5.
Sivil Berberi'nin yazarı B. Marx da şöyle demiş. Aşkta gençler yaptıklarının bedelini öderler, ihtiyarlar da yapamadıklarının bedelini. Ve bir söz daha. Gençler mükemmel şeyleri sevmezler. Kendilerine yapabilecekleri fazla bir iş kalmadığı için sevmezler. O nedenle de mükemmeli gördükçe ya sinirlenir ya sıkılırlar. Kuşak kavgaları daha uzun yüzyıllar süreceğe benzer. Beyinselliğin yaş farkı gözetmeden paylaşımı, egemenlik tekelinin ilkelliğine ağır basıncaya dek. Günümüzde de gençlere yahut ihtiyarlara kızmanın nedeni, her iki tarafta da insancıl kanalların tıkanıklığı. İhtiyarlara kızarak hayata başlayanlar, gençlere kızarak bitiriyorlar onu. Zeka, seks ve siyaset. Klasik psikoloji kitapları zekayı kişinin kendi dışındaki dünya ile uyum sağlayabilme kapasitesi olarak tanımlarlar. Çağla uyum sağlayabilmek de buna girer, durmadan gelişen ve değişen üretim ve tüketim biçimleriyle uyum sağlayabilmek de buna girer, içinde yaşanan coğrafi bölgenin doğasıyla uyum sağlamak da buna girer, yaşamı daha kolaylaştırıp daha güzelleştirecek çabalar bütünüyle uyum sağlamak da buna girer vesaire. Bu tanımlamaya göre çağ ve çağın dinamikleriyle uyum sağlayan toplumlar gelişmiş zekalı toplumlardır. Bu uyumu sağlayamayanlar da tersi. Hukuk felsefesindeki mızrak boyu ilkelerinden biri şudur. Yasak bolluğu suçlu sayısını arttırır, öyle ki sonunda hukuk anlamsızlığa düşer. Bir toplum ise suçlu sayısını arttırdığı ölçüde değil, azalttığı ölçüde serpilip gelişebilir. Görüyoruz ki Türk siyasal bilincinde bu tür konular bir maganda bulamacı olmaktan bir kristal damıtılmışlığına henüz geçememiş. Örneğin özel TV kanallarını alın, anayasaya göre hepsi yasaklı. Ama en sorumlu siyasetçiler dahi hepsinde görünüp konuşmaktı. Siyasetçiler siyasal bir hukuk belgesi olan anayasayı çağ ve çağın gelişen teknolojisini kucaklayabilecek bir formülasyona göre düzenleyemediklerinden kendileri de dahil tüm Türkiye'yi bir suç ortaklığı içine sokuyorlar. Buna yönetimde üst düzey bir zeka gösterisi diyebilir misiniz? Besbelli ki Türk devleti tepedekilerin irade ve izni dışında toplumun olup bitenleri öğrenmemesi üstüne kurulmuş. Kilitli bir cendere getirilmiş toplumun izleyip, öğrenip, anlayıp gelişmesine. Bir çeşit toplumsal beyin ve bilinç mahpusluğu. Bunu aşmaya kalkanlar da suçlu sayılmış. Birinci Cumhuriyet'teki en büyük fiyaskonun eğitimde ortaya çıkmasının öz nedeni bu işte. Siz daha ilkokullarda diyeceksiniz ki Türkler Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıktılar ama Almanlar yenildiği için yenik sayıldılar. Ve bu maganda martavallarıyla yetişmiş genç insanlardan düzgün düşünce üretmelerini bekleyeceksiniz. Maganda martavalı yeni kuşaklarda da düzgün düşünce değil, yine maganda martavalı üretir. Seks piyasasının yıllık cirosu trilyonları geçiyormuş. Özel TV'lerde kırmızı noktalı yayınlar, seks dergileri, seks aygıtları satan dükkanlar, seks kasetleri, seks fotoğrafları. Bin yıllık bir açlık giderilmeye çalışılıyor. Böylesine bir açlık bunalımı toplumsal zeka ile yaratıcılığı kılları tıraş edilmiş eşek kuyruğuna döndürmez de ne yapar? Şimdi yeni aşılan yasaklarla Türk toplumu cinsellikle de kolektif bir suç ortaklığı içinde. Al sana siyasetçilerdeki çağa uyum sağlayan kıvrak zeka gösterisini. Eğer vaktiyle dünya sanatı Türkiye'den içeriye yansırken toplumsal ahlaka aykırı mı değil mi budanmasından geçmeseydi, cinselliğin sanattan süzülen estetik birikimleri, bu alandaki manda dışkısına benzeyen magandalıkları daha törpüleyip daha düzgünleştirebilirdi. TV'den izliyoruz. Bir hanımla telefonda seks konuşması yapmaya çalışan bir magandanın soluklu gırtlak sesi duyuluyor. Affedersiniz, üstünüzde şimdi yani ne var ha? Söyleyseniz. Giyinik misiniz? Soyunuk musunuz yani ha? Hanım, giyineyim diyor. Yani ne var ha ayağında? Kadın, botlar var diyor. Magandanın kısık boğaz sesinden kopan bir oh, uh. Kadın kendi nötr kayıtsızlığında ne oluyorsun öyle? Sadece bot var dedik diyor. Yıllar boyu Pierre Louis'i yasakla, Lawrence'i yasakla, Miller'i yasakla, Aristofenes'i yasakla. Şimdi de TV'de bir kadın sesinin ayağımda bot var demesine ohlayan, uhlayan magandaların sesini dinle. İstiklal Marşı çalınırken put gibi duruyor ya ayakta, o kadarı yetmiş yöneticiye. Çağın dışında bırakılmış toplumları bile TV'siyle, uçağıyla, filmiyle gelip kendi içine sürüklemeye başlıyor uzay çağı. Ve yasaklarla insanları, insan olmanın dışında tutayım derken sonunda kendinin içine tıkıldığı bir suçlular hamuru çıkartıyorsun ortaya. Kuzum, siz söyleyin lütfen. Buna büyüklerimizin üstün zekası denebilir mi? 7-10-1992. Sanat mı, siyaset mi, servet mi? Siz hiç işinden hoşnut olan insan tanıdınız mı? Kimsenin kendilerini o işi yapmaya zorlamadığı sanatçılar dışında. Ben tanımadım. Yok pardon, bir de politikacıların kaymak takımı var. Kabineyle meclise girmiş olanlar çok hoşnutturlar görevlerinden. Hatta belediyeler bazında dahi izlenebilir bu hoşnutluk. Ha, bir de küçük büyük işletmelerin üst düzey yöneticileri var. Ama zaman zaman onları da üstlenmek zorunda kaldıkları risklerin stresleri kıskaçlar. Gerçi sanatçılar uğraşlarından hoşnutturlar. Ancak onların da yakınmaları, hak ettikleri ilgiyi tam göremedikleri, geçimlerini sürekli bir güvenceye her zaman kavuşturamadıkları üstünedir. Ayrıca sanatçılık, doğuştan kökenlenen özel yetenekler de ister. İşletmecilik ise parasal olanaklar ve kaynaklar ister. Politikacılık ne doğuştan özel yetenek ister, ne parasal kaynak ister. Biraz hava basma, biraz bol keseden atma, biraz da çevre ister. Politikacılığın en büyük belası bazen en tepeye tırmanmışken tepe taklak sıfır rakımına düşme olasılığı. Ne var ki bu olasılık tepelerdeyken pek akla gelmez. Hatta tam tersine hiç batmayan bir güneş olma inancı pekişmeye başlayabilir insanda. Onun içinde 17. yüzyılın ikinci yarısında yetişmiş olan büyük Ozan Nabi şöyle diyor. Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz Neşat'ın da gamın da ruzigarın görmüşüz. Çok da mağrur olma kim meyhaneyi ikbalde. Biz Hezeran mesti mağrurun humarın görmüşüz. Nabi kendi yaşamında 39 yıllık bir iktidardan sonra Avcı Mehmet'in nasıl devrildiğini görmüştü. Sonra 2. Mustafa'nın da gördü nasıl devrildiğini. Ayrıca 10 tane veziri azamın da nasıl idam edildiğini gördü. Yani biliyordu egemenlik meyhanesinde gurur sarhoşluğuna uğrayanların nasıl bir acıyla ayıldıklarını. Sanat, servet ve siyaset arasında insanın aklı hep biraz karışmıştır. Öyle ki üçünün de bir yığın taklitçisi çıkmıştır. Nedeni de sanırım insanoğlundaki özellik, fark edilme, üstünlük tutkusu falan. Zaman zaman siyaset sanatı da, serveti de boyunduruğu altına almaya çok kalkmış. Servet de siyasetle sanatı boyunduruğu altına almaya kalkmıştır. Sanatın ise hiçbir zaman böyle bir derdi olmamış, sadece kendi özelliğini savunmaya çalışmıştır. Buna karşılık sanatın koltuğu da hisse senedi de yoktur. Devrilmesi de söz konusu değildir, iflas etmesi de. Yine siyaset poyrazının hızlı estiği ve bakanların patır patır döküldüğü bir dönemde Necip Fazıl'la Ankara Palas'ta karşılaşmıştık. Baksana bana, ben hiç düşüyor muyum demişti. Ben düşmem çünkü ben yerde oturuyorum. İnsanlar neden yakınırlar işlerinden? Bana sorarsanız sevdikleri işleri bulamamışlardır da ondan yakınırlar. Daha doğrusu çoğu hangi işi sevebileceğini de kestirememiştir. Örneğin mahkemedeki bir tutanak yazıcısı belki de iyi bir botanikçi yahut eski zamanlara aşık bir Sümer dili uzmanı olabilirdi. İnsanların içlerindeki gizli eğilimleri bulup çıkartmaları kolay değil. Hele bu tür ortamlar günlük yaşamların çok dışındaysa ve viran olası hanede evlad-ı eyal ekmek bekliyorsa. Haydi bakalım, gelsin fırsatını bulup köşeyi dönme sıtması yahut punduna getirip siyasetçiliğe dalma ihtirası. Belki de şu arsa mafyacısı ilginç bir gökbilimci olabilirdi yahut şu parti adayı bir opera kostümcüsü. İşte o zaman kim bilir ne kadar çok seveceklerdi mesleklerini. Sevdiği işle uğraşıp sevdiğiyle birlikte yaşamak denklemi çok az gerçekleşebiliyor dünyada. Önümüzdeki yüzyıl bunu daha çok sağlayacağı benzer. O zaman eski koşullanmalar da bir hayli değişecektir. Siyasetle servet bugünkü çekimini bir hayli yitirecek. Sanat ise insanlığın öz uğraşı olduğunu daha yaygın kanıtlayacaktır. Yani daha keyifli olacaktır hayat. Yarın bakalım başbakan kim olacak? Sonra da bakalım kabine nasıl kurulacak? ve arkasından yine eleştiriler, yorumlar, yakınmalar, öfkeler, veriştirmeler. Yazıyı Nabi'nin 300 yıl önce yazdığı bir beyitle bitirelim. Kitab-ı kaunat esrarı hikmetle lebaleptir. Şikayet cehilden, feryat bir idrakliklerden. 11.6.1993. Göz aldanması. Genişte olmayan bir sokağın köşesindeki resim galerisi laf ola çekmişti dikkatimi. Vitrininde alt alta iki tablo duruyordu. Birincisinin ön planında bir vazoya konmuş kıpkırmızı bir çiçek buketi vardı. Arka planda koskocaman bakımlı bir bahçe uzanıyordu. O koskocaman bahçenin ruhu da, özeti de şu bir buketlik ateş rengi çiçeklerdir der gibi. Altındaki tabloda bir sepet meyve vardı. Sepetin dışına taşan bir salkım üzümün taneleri elin uzatıp bir tanesini koparıverme dürtüsü uyandırıyordu. Gerçeğinden çok daha canlı, çok daha albeniliydi tablodaki üzümler. Doğayla girişilen bir yarışta ressamın doğayı da aşabileceği iddiasını taşıyor gibiydi. 400 yıllık bir natürmort geleneğine incesinden bakıldığında yeni bir şeyler katılmak istenmişti sanki. O iki tabloda durup laf ola bakılacak tablolardandı. Ama vitrinin özenli bir ayrımla dönemeçlenmiş kuytusundaki iki değişik tablo akıl zorlayan türdendi. Bir tuvalin arkasına Ingres'in eski bir albümden çırılçıplak ve renksiz bir genç kız resmi yırtılıp raptiyelenmişti. Yırtık albüm yaprağının alt köşesine üstünde damgalanmış posta pulları olan mavi renkte yırtık bir zarf sokuşturulmuştu. Zarftan çıkarıldıktan sonra düşürülmüş parşömen kağıdından bir mektup da öteki yanına sokuşturulmuştu. Koparılmış sayfanın orasına burasına daha başka şeyler de sokuşturulmuştu. Bir kibrit kutusu kapağı, buruşuk bir tiyatro bileti falan. Aynı tablonun altında ise hemen hemen aynı kompozisyon çıplak kızıyla tepe takla kasılmıştı. Ve bir de eski zamanlara ait orta boy büyüklükte bir kapı anahtarı eklenmişti alttakine. Anahtar bir kurdelayla bağlı duruyordu tabloya. Ama aşağı doğru sarkmıyordu, yukarı doğru duruyordu. Çünkü bunların hiçbiri yapıştırma, sokuşturma, raptiyeleme değildi. Hepsini ressam yapmıştı ve ne kadar yakından bakarsan bak hiçbirinin resim olduğunu anlayamıyordum. Gördüklerimin resim olup olmadığından o kadar kuşkulandım ki galerinin içinde büyük bir masanın arkasına oturmuş kurabiye suratlı kadına sordum gerçeği. Hepsini ressam yapmıştır onların dedi. Bir göz aldanması yaratmak için. Yeni doğmuş bebekler, minicik ve buruşuk yüzleri, kapalı gözleri, yalanan dilleri ve karınlarına doğru çekmek istedikleri yarım parmaklık çıplak ayaklarıyla ağlarlar. 15'inde bir kız sallanır kolon salıncağında. Rüzgarla şişen etekliğinin altında ılıman beyazlıktaki henüz el değmedik baldırlarının kilotuyla çizgilenmiş derinliğini boşuna örtmeye uğraşarak. Kürsüye çıkmış genç bir adam, önünde bir mikrofon, 10.000 lira haksızlıklarını anlatır mevcut düzenin. Yeni doğmuş bebek, gözlükleri buruna düşmüş, azalmış saçları beyaz, oturduğu yerden belini tutarak doğrulabilen bir ihtiyardır. 3 çocuk doğurduktan sonra kalçaları genişleyip göbeği bir hayli kubbelenmiş anaç bir kadıncıktır 15'indeki kız. Nutuk söyleyen de kaybolmuşların bahçesinde üstüne adı yazılmış ufarak bir taş. Sadece ressamların hünerine bağlı değildir göz aldanması. 26.5.1995. En büyük devrim rüyaların çözümlenmesi olacak. Özellikle bizden önceki kuşağın diplomatları bir zerafet mankeni gibi insanlardı. Göze batmayan şıklıkları, değişik konular üstündeki nükteli anlatımlarıyla görgü kitaplarının içinden hiç buruşup tozlanmadan çıkmış örneklere benzerlerdi. Hayatları boyunca ne kadar çorba içmişlerse bir tanesinin bile kaşık kullanımına küçücük bir dudak öpürtüsü karışmamıştı. Briç ve tenis oynarlar, elektrikli süpürgelerin hangi eşyanın hangi emiş gücüyle süpürüleceğini gösteren bir sıra yeşil işaret lambası gibi konuşma üsluplarını karşılarındakinin pozisyonuna göre ayarlayıp ona uygun lambalarını yakarlardı. Süslü vitrin pastası çekiciliğinde ve kağıt helvası hafifliğinde enfes adamlardı. Bir de eski zaman diplomatlarının tersine üstüne eğildiği konunun ta dibine kadar inen kunt insanlar vardır. Onlar piyanolu evlerden, yabancı okullardan çok uzakta, doğdukları köylerin topraklarından fışkırmışlar ve tüm aşamalarını kendi iradeleriyle yaparak sadece uluslararası düzeyde bir araştırmacı, alternatifli projeler üreten teknik bir uzman değil, aynı zamanda üniversite kürsülerinde de dünyadaki bilimsel değişimlerin izini süren dört dörtlük anlatımcılar olmuşlardır. Ayakkabılarını ilk rastladıkları dükkandan alsalar da, en sevdikleri yemek pilavla kuru fasulye olsa da, ilk kez dans etmeye kırkından sonra bir akraba düğününde kalksalar da, ayakları kafalarının içinde sağlama basan insanlardır onlar. Hem geniş ufukludurlar, hem analitik, hem de kıvırtmacıya gerek bile duymayan bir berraklıkları vardır. İncelerler, araştırırlar, düşünürler ve uygularlar. Bizim Rüştü Bozkurt bu ikincilerdendir. Kendimizi Sorgulamak diye yeni bir kitap yayınladı. Kolay okunan, arı duru bir kitap. Köy toprağından çıkıp kendi mesleğinde dünyanın nerelerine kadar geniş lamelifler çizdiğinin de küçük öyküleri var içinde. Kitabıyla geldiği gün en eski din kitabı olan Tevrat'tan, bilgi toplumu döneminin getirdiği depremli değişikliklere kadar, geçmiş ve gelecek çağların omuzlarına attık kollarımızı. Ben 21. yüzyıldaki en büyük ve en köklü devrimin rüyaların çözümlenmesiyle gerçekleşeceğini söylüyordum. Kan grupları gibi rüya grupları çıkacaktı ortaya. Ve kayda geçmiş rüyalarımızdan oluşan bir disket aynı zamanda gerçek kimliğimizin de bir belgesi olacaktı. Yunus Emre'nin o ünlü dizesi o zaman büsbütün cuk oturacaktı. Bir ben varım, bir de benden içeri. Evliliklerde kimin kiminle daha iyi anlaşabileceği rüyaların disketlerine bakarak saptanacaktı. Ayrıca insanoğlu dilediği rüyayı görme olanağını da belki kavuşacaktı. 17. yüzyılın başında Pascal, bütün gece dilenci olduğunu gören bir kralla, bütün gece kral olduğunu gören bir dilenci arasında acı ve mutluluk açısından fark yoktur demişti. Dilediğin rüyayı görme olanağı sağladığında belki de insanlar arasındaki kavgalar ortadan kalkacaktı. Herhalde rüyaların çözümüyle en yüce devrimini yaşayacaktı insanlık. 21. yüzyılda bu işi kıvıramaz derseniz ziyanı yok. 22. yüzyıl kıvırır. Yepyeni sanatlar çıkar ortaya. Eski zamanlarda kalmış sanat eserlerinin hangi tür rüyalarla eşdeğer oldukları incelenir. Rüştü Bozkurt pek keyfine vardı böyle bir fütürist yaklaşımın. Geçmiş, hal ve gelecek. Üç ile de pişpirik oynayabilen tek canlı insanoğludur. Akıllı olduğu için mi, yoksa kendi yarattığı rüyalar içinde oyalanan bir enayi olduğu için mi, o da henüz kimse bilmiyor. Rüştü'nün yazdığı Kendimizi Sorgulamak kitabı biraz da bu merakı taşıyor içinde. 7-3-1992. Ölülerin eski rüyaları öğrenilebilir mi? Sabahları kalkınca ilk duyduğum ses, güzel bir İstanbul Türkçesidir. Şekerim benim, canım, babacığım, babacığım. Uçuk sarı başıyla hotozu, kırmızı kırmızı mühürlü yanakları, üzüm gibi nokta nokta simsiyah gözleri, azıcık kıvrık gagası, fil dişi renginde bir karışlık vücudu ve uzun kuyruğuyla sultan papağanın sesidir bu. Şekerim benim, canım, babacığım, babacığım. Katı bir gerçeklikle bakıldığında bilinçsizce tekrarlanan bir ses taklidi de sanılabilir bu sözler. Ama bana sorarsanız Sultan Papağan'ın hoş bir şeyler söylediğine dair hafif bir sezgisi vardır içinde. Bazen koyulaşan bir hayat yorgunluğunun bıkkınlığa dönüşmesini sanki engellemek istermiş gibi. Çoktandır ilginizin dışındaki bir dolabı açtığınızda içinde üst üste istiflenmiş slide kartuşlarını, 8 süper sinema çekicilerini, projeksiyon makinelerini, reflektör tripiyelerini falan görürseniz artık iyice gerilerde kalmış bir zaman diliminin öksüz oyuncakları hemen uzanıveriyorlar değişik çağrışım cımbızlarıyla yüreğinizin üstü örtülü derinliklerinde bir daha uyanmamak üzere uyumuş anılara. Ölülerin sağken görmüş oldukları rüyalar bir gün acaba öğrenilebilecek mi? İnsan soyunun kalıtımsallık yoluyla her yeni kuşakta kendini hangi oranlarda tekrarladığı daha somut olarak belirlenebilirdi. Fizyolojik yapılarla rüyalar arasında bir ilişki kurulabilirse, vücudunuzda mirasını taşıdığınız kişilere ait eski rüyaların sizde de tekrarlanmakta olduğu çıkabilir ortaya. Kendi hayatlarınızın kaybolup gitmiş dönemlerine ait eski oyuncaklar ve onların film bobinleriyle fotoğraf klişelerinde dondurup bıraktığı gölgeler, sizin de bir zamanlar yaşarken gördüğünüz rüyalardan bir uzantı sayılamaz mı? Bir de buna o yıllara ait yazıları eklerseniz, bir Fransız yazarının ünlü bir sözü dökülebilir dudaklarınızdan. Bir insan kaç hayatla yaşamışsa o kadar ölümle de ölür. Gençken pek değerlendiremediğim bir sözdür bu. Her genç gibi ben de bir tek hayatla yaşandığını sanırdım. Meğer pek öyle değilmiş. Sen istesen de istemesen de farkına varmadan bitiveren ve farkına varmadan başlayıveren değişik sinemalardan geçiyorsun. Vaktiyle babanın elinden tutarak dolaştığın Tuncay ile Meriç kıyıları yerlerinde dursa da elinden tuttuğun o genç adam Merdiven Köyü mezarlığında gitgide eskiyen bir taş şimdi. Kerimecik de öyle. Uzun yıllardır ilgilenmediğin bir dolaba açıverdiğinde, vaktiyle yaşamış olduğun bir eve giriverdiğinde, 40 yıl önce yazmış olduğun bir yazıyı okuyverdiğinde, can dostu çocuklarının küçüklük resimlerine bakıverdiğinde, içindeki anı ormanlarının sararmış yapraklarından üşümüş mutlulukların ürpertici rüzgarları geçiyor. Ressamlar, heykelciler, müzikçiler, yazarlar, tiyatro ve sinema sanatçıları çocuklarını sürdürmek için bazen aralarından şah yapıtların çıktığı oyuncaklar yapıp dururlar kendilerini. Onun içinde büyümeden yaşlanmanın sadece kendilerine malum hiç bitmeyen bir luna parkında dolaşırlar. Ve görürler ki her salıncak, her iniş çıkışlı kızak, her dönme dolap birbirine eklenen birer ayrı dönemmiş. Çocuklarını yitirmeseler de yaşadıkları değişik hayatların bitimiyle öle öle bir gün yitirirler ömürlerini. Sabahları kalkınca güzel bir İstanbul Türkçesi duymak keyifli oluyor. Şekerim benim, canım, babacığım, babacığım. 4-4-1992 İstiridye'nin içi ve kabuğu. Şu kan dökme hazırlığındaki kelek etiketli siyasal gerginlik artık iyice yazı düzeyinin altında kaldı. Pompalı tüfek, tank tepesinde 180 dereceyle insan tarayan mitralyöz ve meydanların tehbalarında salkım saçak sallanan ipte ölmüş ölüler. Ne yapalım? Yaşayın özlem duyduğunuz kıyımı. Öldürün, yıkın, kırın. Gömlekleri kan içinde genç ölülerle mezarı bilinmeyen binlerce asılmış ceset donatsın yeryüzünün tek yatay yarımadasını. Siz bunu her zaman yaptınız. Yine yapın. Öylesine bir ölüm kusun ki birbirinize. Ne aptallığınız kalsın geriye, ne de yiğitlenme rüzgarlarınız. Her şey kırılsın, dökülsün. Gencecik vurulmuş ve asılmış ölüler, çimenlerin çıkmasını engelleyen ortak çukurlarda, cesetlerle bezlenen kıvıl kıvıl beyazımsı kıpırtıların armağanı olunca, sizden arta kalanlar nasıl olsa sönükleşirler. Yazı düzeyinin altındaki birbirini öldürme geriliminin kefen pazarına benim canım beyaz kağıdımda nasıl alfabe bulunur ki? Öldürün, kurşuna dizilin, asın salkım saçak, kırılın, dökülün, daha da beter olun. Yazı bir istiridyenin tek savunma gücü sayılan katı kabuğu mudur, yoksa onun içindeki bol proteinli titrecik bir lokma canlı lezzet mi? Her yazı adamı kabuksuz lezzetini sunar evrenin ulu mimarına. Ve önce onu iman sevdalılarıyla rütbe sevdalılarının ruhları timsah dişlerine dönüşmüş bazı yamyamları yer. Yosunlu kabuklarımı evrenle buluşan sularda yitirmeye dönük gözlerle bakarım eşek adasına.